Anton Çehov. Mutsuzluk. Seslendiren Akın Altan. 25 yaşlarında körpe, alımlı bir kadın olan noter Lubyantsev'in karısı Sofya Petrovna ile yazlık komşuları avukat İlyin ormandaki bir açıklıkta baş başa ağır ağır yürüyorlardı. Akşam 5 sularıydı. Pamuk yığını görünümündeki bulutlar bütün gökyüzünü kaplamıştı. Pamuk yığınlarının arasından tek tük açık mavi boşluklar gözüküyor, bunlar yaşlı yüksek çamların doruklarına takılıp kalmışlar gibi kıpırtısız duruyorlardı. Ortalık sessiz, hava boğucu sıcaktı. Orman açıklığının ta ilerisinde yüksekçe bir demir yolu setti uzanıyor, tüfekli bir nöbetçi hat boyunca gidip geliyordu. Seddin hemen arkasındaysa çatısı pas tutmuş 5 kubbeli büyük bir kilise yükseliyordu. Yürürken gözlerini yerden ayırmayan, şemsiyesinin ucunu geçen yıldan kalma çürümüş yapraklara batıran Sofya Petrovna, ''Sizinle burada karşılaşacağımızı hiç ummuyordum.'' dedi. ''Ama karşılaşmamız çok iyi oldu. Çünkü ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor. Bazı şeylere bir son vermelisiniz İvan Mihailoviç. Beni gerçekten seviyor sayıyorsanız peşimi bırakın artık. Çok rica edeceğim. Bir gölge gibi sürekli beni izliyor, bakışlarınızla rahatsız ediyor, her fırsatta sevdiğinizi söylüyor, garip garip mektuplar yazıyorsunuz. Bunlar ne zaman bitecek söyler misiniz? Sonunun neye varacağını düşündünüz mü hiç?'' İlyin'den ses yoktu. Sofya Petrovna birkaç adım attıktan sonra konuşmasını sürdürdü. ''Şurada tam 5 yıldır tanışıyoruz ama nedense son birkaç haftadır başladı bu gibi şeyler. Sizi anlayamıyorum İvan Mihailoviç. Bu değişikliğin nedenini söyler misiniz?'' Adama yan gözle baktı. Bir iki pamuk görünümündeki bulutlara çevirmişti bakışlarını. Gözlerini süzerek bakıyordu. Başkalarının saçmalıklarını dinlemek zorunda kalan bir adamın huysuz, öfkeli, aynı zamanda acı çeken dalgın bir duruşu vardı yüzünün. Sofya Petrovna omuzlarını silkti. ''Durumu anlamamanıza çok şaşıyorum. Oynadığınız oyun hiç de hoş değil. Ben evli bir kadınım. Kocamı seviyorum. Bir de kızım var. Bunları hiç göz önüne almıyorsunuz. Ayrıca eski bir dostunuz olarak aileyle ilgili, aile temelleriyle ilgili görüşlerimi bildiğinizi sanıyordum.'' İlyin üzüntüyle içini çekti. ''Aile temelleriymiş. Aman Tanrım.'' ''Evet, öyle. Kocamı seviyor, sayıyorum. Aile huzurunun büyük değeri var benim için. Kocamın kızımın mutsuzluğuna neden olmaktansa öleyim daha iyi. Sizden çok rica ediyorum, Tanrı aşkına beni rahat bırakın, İvan Mihailoviç. Eski, güzel, temiz dostluğumuza geri dönelim. Ahlamalar oflamalar olmasın artık. Çünkü size hiç yakışmıyor.'' Konuşuldu, karar verildi. Bundan böyle bu gibi şeylerin sözünü etmeyeceğiz. Tamam mı? Şimdi başka konulara geçelim. Sofya Petrovna böyle diyerek İlyin'in yüzüne yan yan baktı. Bir iki gene gözlerini yukarıya, bulutlara dikmişti. Yüzü solgun, öfkeliydi. Titreyen dudaklarını kemiriyordu. Kadın onun niçin kızı piçerlediğini anlamamakla birlikte yüzünün solgunluğu yüreğine dokundu. Okşayıcı bir sesle ''Gücenmeyin ne olur.'' dedi. ''Eskisi gibi dost kalalım. Anlaştık mı? İşte elimi uzatıyorum.'' İlyin bu küçük yumuşacık eli avuçlarının içine aldı, ağır ağır dudaklarına götürerek ''Ben lise öğrencisi değilim.'' dedi. ''Sevdiğim bir kadının dostluğu beni hiç ilgilendirmiyor. Yetişir artık. Konuştuk, karar verdik. Bakın, şurada bir kanepe var. Gelin oturalım.'' Sofya Petrovna'nın ruhunu tatlı bir dinginlik duygusu doldurdu. En nazik, en zor konu aşılarak bir karara bağlandığına göre İlyin'in yüzüne rahatça bakıp derin derin içini çekebilirdi. Öyle de yaptı. Ancak sevilen bir kadının seven erkek karşısındaki üstünlük duygusu kapladı ansızın yüreğini. Bu kocaman kara sakallı, yüzü erkek öfkesiyle titreyen, iri yarı, güçlü, zeki, kültürlü, söylendiğine göre çok yetenekli adamın kuzu kuzu yanına oturarak başını önüne eğmesi hoşuna gitmişti. Sessizlik içinde geçen birkaç dakikadan sonra İlyin, ''Hiçbir şey konuşulup karara bağlanmadı.'' dedi. ''Bana ahlak kitabından satırlar okuyor gibisiniz. Kocamı sevip sayıyorum, ailenin temelleri falan filan. Bunları biliyorum ben. İsterseniz daha fazlasını söyleyeyim. Tüm iştenliğim ve onurumla bildiririm ki, size karşı davranışlarımı ahlaksızlık, suç saymaktayım. Gördünüz mü? Yeter mi bu kadar? Öyleyse herkesin bildiği şeyleri yinelemekte ne yarar var? Bülbül'ün karnını acıklı sözlerle doyuracağınıza, bana ne yapmam gerektiğini öğretmeniz yeterlidir. Önceden de söyledim. Buradan gidin. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi 5 kez gittim. Ama her seferinde yarı yoldan geri döndüm. Aldığım tren biletlerini göstereyim isterseniz. Yırtmadım, sakladım onları. Sizden kaçacak erki, iradeyi bulamıyorum kendimde. Öylesine boğuşuyorum ki duygularıma karşı bilemezsiniz. Ama dayanıklılık, yüreklilik, güç olmadıktan sonra duygularımla boğuşmuşum ne çıkar? Doğa her zaman üstün geliyor. Anlıyor musunuz? Yapamıyorum işte. Ben buradan kaçıyorum, duygularım sımsıkı eteklerime yapışıyor. Aşağılık, iğrenç erksizlik. İlyin, yüzü kıpkırmızı, ayağa kalkıp kanepenin çevresinde dolaşmaya başladı. Yumruklarını sıkarak, ''Çok kızıyorum!'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Nefret ediyorum böyle yaratılmış olmamdan. Kendi kendimi küçük görüyorum. Aman Tanrım! Başkasının karısının peşinden koşmak, ona salakça mektuplar yazmak olacak şey değil. Nasıl alçaldığımı hissediyorum, bilemezsiniz.'' Saçlarına sımsıkı sarıldı, homurdandı, kanepeye oturdu. ''Üstüne üstlük!'' ''Bir de sizin iştenliksiz tavırlarınız.'' dedi acı bir sesle. ''Eğer bu çirkin oyunuma karşıysanız, niçin geldiniz buraya? Sizi zorla getiren mi vardı? Mektuplarımda sizden kesin evet ya da hayır yanıtı vermenizi dilerken, siz bunun yerine benimle her gün rastgele karşılaşmışsınız gibi hava yaratıyor, bana ahlak dersi veriyorsunuz.'' Tuhaf bir korkuya kapılan Lübyan Seva'nın yüzü pancar gibi kızardı. Apansız çıplak yakalanan iffetli bir kadının duyduğu sıkıntı doldurdu yüreğini. ''Benim oyun oynadığımdan kuşkulanmanız yersiz.'' dedi. ''Her zaman size kesin yanıtımı bildirmişimdir. Bugün de söylüyorum aynı şeyi. Bu gibi şeyler böyle söylenmez. Defolun karşımdan diye kestirip atsaydınız, şimdi çoktan çekip gitmiştim. Ama siz öyle yapmadınız. Garip bir kararsızlık içindesiniz. Ne yalan söyleyeyim, ya benimle oynuyorsunuz ya da...'' Sözün sonunu getirmeyen İlyin başını yumruklarına dayayarak durdu. Sofya Petrovna ise davranışlarını baştan sona gözünün önüne getirmeye çalıştı. İlyin'le ilişkilerine dönüp baktığında yalnız gösterdiği davranışlarda değil, en içten duygularında bile onun kendisine kur yapmasını doğru bulmadığını anladı. Ancak avukatın sözlerinde bir haklılık payı olduğunu da kabul ediyordu. Bununla birlikte onun nerede haklı olduğunu bulamadığı için ne söyleyeceğini şaşırdı. Bir şey söylemeden oturmak garip kaçacağından, ''Evet, ben de suçluyum.'' dedi omuz silkerek. ''İştenliksizliğinizi suç olarak ileri sürmek istemiyorum. Lafın gelişi söyledim bunları. İnsanın iştenliksiz olması çok doğaldır. Onun yaratılışında vardır bu. Eğer el birliği edip bütün insanlar işten konuşmaya başlasalardı, her şey tepe taklak olup güme giderdi.'' Felsefe yapmak gibi bir isteği yoktu Sofya Petrovna'nın. Gene de konunun değişmesine memnun kalarak, ''Nasıl güme giderdi?'' diye sordu. ''Çünkü içten olanlar yalnız ilkel insanlarla hayvanlardır. Uygarlık dediğimiz şey, insan yaşantısına kadınlık erdemi gibi bir lüks getirdiğinden, burada içtenliğe fazla yer kalmıyor.'' İlyin böyle diyerek bastonunun ucunu öfkeyle kuma daldırdı. Kadın onu dikkatle dinliyor, söylediklerinin çoğunu anlamamakla birlikte konuşması hoşuna gidiyordu. En çok hoşuna giden de böyle yetenekli bir insanın kendisi gibi sade bir kadınla derin konuları tartışmasıydı. Ayrıca ona zevk veren bir şey daha vardı. Hala öfkesi geçmemiş, solgun, genç, hareketli bir yüzün çırpınır gibi kıpırdanmasını seyretmek. Evet, onun söylediklerinin çoğunu anlamıyordu. Ama çağdaş düşünceli bir insanın cesaretle, fazla derin düşünmeye gerek görmeden, kuşkuya filan kapılmadan önemli sorunları çözmeye kalktığını, kesin sonuçlar çıkardığını hoş bir biçimde kavruyordu. Adamı zevkle seyrettiğini fark edince birden irkildi. Dehşete kapıldı. Telaşla, ''Bağışlayın, sizi pek anlamıyorum.'' dedi. ''İşten olmamak konusunu niçin açtınız, bilmem. Ancak sizden bir daha rica ediyorum, dostluğunuzu, insanlığınızı gösterip beni rahat bırakınız.'' ''Sizden tek dileğim budur.'' İlyin içini çekti. ''Peki, bir daha deneyeyim. Tüm gücümle buna çalışsam bile bundan bir sonuç alacağımı sanmıyorum. Ya şakağıma bir kurşun sıkarım ya da kendimi aptalca içkiye veririm. Bundan böyle iflah olmam artık. Her şeyin bir sınırı vardır. İnsanın doğasıyla boğuşmasının da. Söyleyin, delilikle mücadele edilebilir mi?'' Kafayı iyice çekseniz sarhoşluğu önleyebilir misiniz? Yüzünüzün görünüşü ruhuma sinmişse, karşımdaki şu çam ağacı gibi gece gündüz gözümün önünden gitmiyorsa, buna karşı ben ne yapabilirim? Bütün düşüncelerim, isteklerim, düşlerim, içime çöreklenen bir şeytana saplanıp kalmışsa, bu mutsuzluk veren, iğrenç durumdan kurtulmak için nasıl bir kahramanlık yapmam gerektiğini söyler misiniz? Sizi seviyorum. Hem de öyle çok seviyorum ki, her şey çığırından çıktı. İşimi, en yakınlarımı terk ettim. Tanrımı unuttum. Kimseyi böylesine sevmemiştim. Konuşmanın bu şekle döküleceğini beklemeyen Sofya Petrovna, gövdesini geriye verdiği korkuyla İlyin'in yüzüne baktı. Adamın gözlerinde yaşlar birikmişti, dudakları titriyordu, yüzünde yalvaran, aç bir insanın görüntüsü vardı. İlyin gözlerini, korkudan irileşen Sofya Petrovna'nın gözlerine yaklaştırarak, ''Seviyorum sizi.'' dedi. ''Öyle güzelsiniz ki, şu anda acı çekiyorum. Ama yemin ederim, yaşam boyu dizinizin dibinde oturmaya, acı çekerek gözlerinizin içine bakmaya razıyım. Yalvarıyorum susun.'' Sofya Petrovna gafil avlanmıştı. İlyin'i durduracak sözleri bulmaya çalışıyordu. ''En iyisi kaçıp gideyim.'' diye düşündü. Ama daha doğrulmasına fırsat kalmadan adam önünde yere çöküverdi. Kollarıyla dizlerini sardı, yüzüne bakarak ateşli, tutkulu konuşmasını sürdürdü. Besbelli çok güzel şeyler söylüyordu. Ancak o korku, heyecan içinde Sofya Petrovna bunları işitecek durumda değildi. Bir yandan da dizlerinin hoş bir biçimde, sımsıcak sarıldığını, böylesine tehlikeli bir anda sinsi bir düşünceyle duygularında bir anlam arıyordu. Oysa kadınlık erdeminin bu duruma karşı koyması gerekmez miydi? Bunun yerine, tüm benliğini bir tembellik, uyuşukluk, boşluk kaplamıştı. Hiçbir şeyden korku duymayan sarhoşlar gibiydi. Yalnızca yüreğinin uzak bir köşesinden onunla alay eden incecik bir ses duyuluyordu. ''Neden kaçıp gitmiyorsun? Demek ki böyle olması gerekiyor. Bunu sen de istiyorsun.'' Duygularında bir anlam bulmaya çalışırken, İlyin'in sülük gibi yapıştığı ellerini niçin çekip almadığını, ''Birisi bizi görüyor mu?'' diye adamla birlikte telaş içinde sağa sola bakılmasını anlayamıyordu. Çam ağaçları, bulutlar kıpırtısız duruşlarıyla, küçük çocukların yaramazlıklarını görerek sert sert bakan, ama suçlarını babalarına söylememek için onlardan para isteyen yaşlı adamlara benziyordu. Demiryolu Settin'deki nöbetçi de gözlerini onlara dikmişti. ''Bakarsa baksın,'' diye düşündü Sofya Petrovna. Uzaktan gözüken trenin lokomotifi inceden kısık kısık ıslık çaldı. Günlük yaşamın içinden çıkıp gelen bu yabancı, soğuk sesli Uyansev'in biraz olsun aklını başına getirebilirdi. Yerinden hızla kalkarak, ''Ama dinleyin beni,'' diyebildi büyük bir kaygıyla. ''Bunun sonu neye varır, hiç düşündünüz mü?'' İlyin, böyle sorular sorulmasından hoşlanmayan bir adam tavrıyla elini salladı. ''Bilmiyorum, bilmiyorum. Artık gitmem gerekiyor. Andrei trendedir. Gelmeden yemeğini hazır etmeliyim.'' Alev alev yanan yüzünü Demiryolu Settin'e çevirdi. O sırada önce lokomotif, ardından vagonlar ağır ağır raylardan geçmeye başladılar. Lübyansev'in sandığı gibi yazlık semte gelip giden yolcu treni değildi bu. Yük katarıydı. Kara vagonlar, insan ömründeki günler gibi kilisenin beyaz zemini üzerinden ardı ardına kayıyorlardı. Katarın sonu gelmeyecek gibiydi. En sonunda katar bitti. Kondüktörü, feneriyle son vagon yeşillikler arasından gözden kayboldu. Yüzünü demir yolundan çeviren Sofya Petrovna, İlyin'e bakmaksızın hızla yazlık evinin yolunu tuttu. Kendini tümüyle egemenliği altına almıştı artık. Utançtan yüzü kıpkırmızı, İlyin'in davranışlarından değil de, kendi güçsüzlüğünden, edepsizliğinden, temiz, iffetli bir kadın olarak yabancı bir erkeğin dizlerini kucaklamasına izin vermesinden ötürü, kendi kendine içerlerken düşündüğü tek şey vardı şimdi. Bir an önce yuvasına dönmek, ailesine kavuşmak. Avukat arkasından yetişmekte güçlük çekiyordu. Orman boşluğundan sapıp dar bir cılgaya girerken bir an dönüp geriye baktı. Adamın dizine yapışmış kumları gördü. Arkasından gelmemesi için ona işaret etti. Soluk soluğa evine yetiştiğinde kendi odasında 5 dakika kadar ayakta dikildi. Bir pencereye, bir çalışma masasına baktı, baktı. ''Aşağılık kadın, sürtük!'' diye mırıldandı. Gene de kendinden hiçbir şey gizlemeden tüm ayrıntılarıyla anımsamaya çalıştı. Son günlerde İlli'nin kur yapmalarına karşı olduğu halde durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla da olsa onu görmekten alıkoyamamıştı kendini. Bununla da kalmamış, adam dizinin dibine çöktüğünde bundan bir zevk almıştı. Bütün bunları düşününce büyük bir öfkeye kapıldı. Ah, hiç acımamalı, yüzüne tokat üstüne tokat indirmeliydi. Kocası kızı hatırına geldiler. Yüzüne çok sevecen bir anlatım vermeye çalışarak, ''Zavallı Andrei, zavallı var ya, benim nasıl bir kadın olduğumu bilmiyorsunuz. Bağışlayın beni, sizi öylesine çok seviyorum ki.'' diye mırıldandı. Henüz iyi bir eş, iyi bir anne olduğunu, İlyin'e sözünü ettiği, aile temellerine, henüz bozulmuşluğun bulaşmadığını kendi kendine kanıtlamak istercesine mutfağa koştu. Andrei Ilyich'e niçin sofra hazırlamadı diye aşçı kadını bir güzel aşladı. Kocasının yorgun, acıkmış yüzü geldi gözünün önüne. Ona karşı büyük bir acıma duydu. Daha önce hiç yapmadığı halde sofrayı kendi eliyle kurdu. Sonra kızı Varya'yı buldu. Onu kollarına aldı, kucakladı, öptü, sevdi. Çocuk ağır, soğuk gelse de bunu kabul etmeye yanaşmaksızın babasının nasıl iyi, sevecen, dürüst bir adam olduğunu ona anlatmaya koyuldu. Bununla birlikte kocası eve geldiğinde selam vermek için fazla bir istek duymadı. Yüreğini dolduran yalancı, yapmacık duygular kaybolmuş, bunların yerine yalnız öfke, sinirli bir bezginlik kalmıştı. Pencerenin önünde otururken kendi kendine kızıyor, acı çekiyordu. İnsan duygularına, düşüncelerine egemen olmanın güçlüğünü ancak başı dertteyken anlayabilir. Duygularındaki karmaşayı daha sonra anlatırken, bundan kurtulmanın sürü halinde uçuşan serçeleri tek tek saymak kadar zor olduğunu söylemiştir. Kocasının eve dönmesine sevinmemesinden, yemek yerkenki tavırlarını beğenmemesinden, ona karşı içinde bir nefret uyanmaya başladığı sonucunu çıkardı. Gerçekten de Andrei Ilyich açlıktan, yorgunluktan yarı baygın bir halde önüne çorba konulmasını beklerken sofradaki sucuğa saldırmış, sonra da tıkınırcasına çenesini garip bir biçimde oynatarak ağzını şapırdata şapırdata yemişti. Sofya Petrovna, ''Aman Tanrım, sevip saydığım adama bak, insan böylesine iğrenç yemek yer mi?'' diye düşündü. Düşüncelerindeki karmaşa duygularındakinden az değildi. Tatsız düşüncelerle boğuşmada deneyimsiz biri olarak içine düştüğü zor durumu zihninden uzaklaştırmaya çalıştıkça, ona kur yapan savcı, adamın dizine yapışmış kumlar, gökyüzündeki pamuksu bulutlar, yük katarı gözünün önünde daha çok canlanıyordu. ''Ben de salak gibi ne diye gittim oraya? Sağlamlığına bu derece güvenilmeyecek biri miyim ben?'' diye öfkeleniyor, acı çekiyordu. ''Korkunun gözleri büyüktür,'' derler. Kocası yemeğini bitirmek üzereyken o da kesin kararını verdi. Her şeyi ona anlatacak, böylece bütün tehlikelerden kurtulacaktı. Andrei Ilyich yemeğini bitirip de biraz dinlenmek için setresini, çizmelerini çıkarırken, ''Seninle ciddi bir konuyu görüşeceğim,'' dedi.
''Peki, nedir o?''
''Gidelim buradan.''
''Ya, nereye? Kente dönmek için erken daha.''
''Öyle değil. Ya geziye çıkalım ya da öyle bir şey.''
Kocası uzandığı yerde gerindi.
''Geziye çıkmak mı dedin? Onu ben de hayal ediyorum ama parayı nereden bulacağız? Ayrıca noterlik bürosunu bırakacağım kimse yok.''
Biraz düşündükten sonra ''Gerçekten de sen çok sıkıldım.'' diye ekledi. ''İstersen kendin git.''
Sofya Petrovna razı olduysa da hemen Ilyin'in bunu fırsat bileceği, onunla aynı trene binip aynı kompartımanda yolculuğa çıkmak isteyeceği aklına geldi. Bunları düşünürken bir yandan da karnını doyurmuş ama gevşekliği hala geçmemiş kocasına bakıyordu. Bir ara bakışları onun, kadın ayakları gibi minnacık ayaklarına, uçlarından iplikler fırlamış çoraplarına kaydı.
Pencerenin inik perdesinin arkasına giren bir yaban arısı, cama çarparak vızıldayıp duruyordu. Sofya Petrovna, çorapların ucundaki ipliklere bakıp arı vızıltısını dinlerken, trendeki yolculuğunu gözünün önüne getirdi. İlyin'le karşı karşıya, gece gündüz aynı vagonda gidecekler. İlyin zayıflığından ötürü kızgın, yüreğindeki sızıdan dolayı solgun. Gözlerini ondan hiç ayırmayacaktı. Kendini serseri sokak çocuğu olarak adlandırıp ona da çatan, arada bir saçlarını yolan bu adam, karanlık bastırdıktan sonra yolcular kompartımana çıktıklarında ya da uyuduklarında fırsatını bulup gene önünde yere çökecek, ormanda yaptığı gibi dizlerini kucaklayacaktı. İlyin'le ilgili hayal kurduğunu anlayınca birden toparlandı.
''Hayır, ben tek başıma gitmem.'' dedi. ''Benimle sen de gelmelisin.'' Sofoçka, seninki olmayacak bir şey. Biraz ciddi düşün. Yapamayacağım bir işi isteme benden.
Gerçeği öğrenince geleceksin, diye geçirdiği içinden Sofya Petrovna. Her ne pahasına olursa olsun geziye çıkma kararı veren Lyubyantseva kendini tehlikenin dışında hissetmeye başladı. Böylece düşünceleri yavaş yavaş düzene girdi. Neşesi yerine geldi. Hatta hayaller kurmaya başladı. Aklına ne denli kötü şeyler gelirse gelsin bu geziye çıkmalıydı. Kocası uyurken usul usul akşam oldu. O sırada oturma odasında kendisi de piyanonun başına geçmişti. Sokaklardaki akşam canlılığı, çaldığı müzik parçası, özellikle de tehlikeyi atlattığı düşüncesi neşesini iyice artırdı. Aferin ona, bu işin üstesinden gelmişti. Onun durumunda başka bir kadın olsa, dinginliğe kavuşan vicdanı öyle söylüyordu, içinden kabaran duygulara karşı koyamaz, başı fıldır fıldır dönerdi. Oysa kendisi utançtan, acıdan kıvransa da büyük tehlikeden yakayı sıyırmıştı. Artık o tehlike hiç kalmamıştı. İffetli bir kadın oluşuna inancı, kararlılığı onu öylesine coşturdu ki, aynaya yaklaşıp 3 kez kendine çeki düzen verdi. Ortalık kararınca evi konuklar doldurdu. Erkekler kağıt oynamak için yemek odasındaki masaya geçtiler. Kadınlarsa oturma odasıyla terasa oturdular. En geç İlgin geldi. O gün hastaymış gibi üzgün, somurtkan bir duruşu vardı. Gelir gelmez kanepenin bir ucuna oturdu, yerinden bir daha kıpırdamadı. Genelde neşeli, konuşkan biri olduğu halde ağzını hiç açmadı. Surat astı, göz çukurlarını kaşıdı durdu. Birisi soru sorduğu zamansa yalnız üst dudağıyla zorla gülümseyerek kısa, sinirli yanıtlar verdi. Birkaç kere de nükte yapmadı değil. Ancak nükteleri kabaydı. Biraz da yersiz kaçtı. Sofya Petrovna onun isteriye tutulmak üzere olduğunu sanıyordu. Piyanonun başına oturup da bir şeyler çalmaya başladığı zaman adamcağızın şaka yapacak durumda olmadığını, ruhunun gerçekten hastalandığını, kalabalık içinde ne yapıp ne edeceğini bilemediğini anladı. Bu adam onun için gençliğini, mesleğinin en parlak yıllarını feda ediyor, son paralarını yazlıkta kalmak için harcıyor, annesini, kız kardeşini ihmal ediyor, en önemlisi de kendi kendisiyle yaptığı azap verici boğuşmada bütün gücünü tüketiyordu. En azından insan sevgisiyle ona karşı daha ciddi davranması gerekmez miydi? Bunları açıklıkla, yüreği sızlayarak anlıyordu. Eğer o sırada İlyin'in yanına gitse de, hayır yanıtı verse, sesindeki kesinlikten dolayı adam onu dinlemezlik edemezdi. Ancak ne onun yanına gitti, ne red yanıtı verdi, ne de böyle bir şey düşündü. Gençliğin verdiği düşüncesizlik, bencillik hiçbir zaman o akşamki kadar kendini belli etmemişti. İlyin'in çok mutsuz olduğunu, kanepede iğne üstünde oturduğunu, hatta adama karşı acıma duyduğunu bilmiyor değildi. Gel gelelim, aynı zamanda kendisini acı çekerek seven bir erkeğin varlığı gururunu okşuyor, ona üstünlüğünü duyumsatıyordu. Gençliğinin, güzelliğinin, fethedilmezliğinin bilincindeydi. O yüzden iyi ki oradan uzaklaşma kararı vermişti. Kendine sonsuz bir özgürlük tanıdı. O akşam durmadan cilve yaptı, kahkaha üstüne kahkaha attı. Değişik duygularla, coşarak şarkılar söyledi. Her şey onu neşelendiriyor, güldürüyordu. Aklına geldikçe orman açıklığında sırada olanlara güldü. Nöbetçinin onlara bakmasına güldü. Eve gelen konuklar gülünçtü. İlyin'in yersiz nükteleri gülünçtü. O güne değin kravatına taktığını görmediği iğnesi gülünçtü. İlyin, gözleri elmastan, yılan biçiminde bir iğne takmıştı o akşam. İğne öylesine tuhaf gözüktü ki gözüne, Sofya Petrovna onu hep öpmek istedi. Şarkı söylerken biraz sinirliydi. Başkasının kederini alaya alırcasına, çakır keyiflerin garip coşkusuyla söylüyordu. Üstelik seçtiği şarkılar, yitirilmiş umutlardan, geçmiş günlerden, yaşlılıktan söz eden hüzünlü, melankolik parçalardı. Yaşlılık günden güne yaklaşıyor gibi. Oysa kendisinin yaşlılıktan yana bir derdi yoktu. Şarkı söylerken ya da kahkaha atarken arada bir ''Bana garip şeyler oluyor'' diye düşünmüyor değildi. Konuklar saat 12'de evlerine dağıldılar. En son giden İlyin'di. Sofya Petrovna onu terasın alt basamağına değin geçirmeyi göze aldı. Bunu yaparken kocasıyla birlikte geziye çıkacaklarını ona bildirmek, bu haberin onda yapacağı etkiyi gözleriyle görmek istiyordu. Ay bulutların arkasına gizlenmişti. Ancak ortalık öylesine aydınlıktı ki, Esenyel'in mantosunun etekleriyle, terasın perdesiyle oynamasını açık seçik görüyordu. Görebildiği başka bir şey de, İlyin'in yüzünün solgun oluşu, gülümsemeye çalışırken üst dudağının kıvrılmasıydı.
İlyin, Sofya Petrovna'nın konuşmasına fırsat vermeden, ''Sonya, Sonechka'' diye mırıldandı. ''Sevgilim, güzel sevgilim benim.'' Yüreğini dolduran aşk heyecanı içinde ona birbirinden tatlı sevi sözleri mırıldanıyordu. Karşısındaki kadın karısı ya da metresiymiş gibi, ''Sen'' demeye başladı. Sonra da Sofya Petrovna'nın hiç beklemediği bir anda bir koluyla beline sarıldı, öbür eliyle dirseğini tuttu. Onu boynunun arkasından öperek, ''Bir tanem, hayatım benim, içimden geldiği gibi hareket et, gel benimle.'' dedi. Sofya Petrovna adamın kollarından sıyrıldı, şaşkınlığını, öfkesini belli etmek için başını dikleştirdi. Ancak öfke filan okunmadı bakışlarından. O çok övündüğü, koltuklarını kabartan iffeti, kadınlık erdemi ona, bu gibi durumlarda sıradan bütün kadınların söyleyeceği şu sözleri söyletebildi yalnızca.
''Siz aklınızı mı oynattınız?''
''Ne olur, birlikte gidelim. Ormanda görüştüğümüzde anladım. Siz de benim gibi güçsüzsünüz. Biliyorum bunu. Siz de bundan kurtulamayacaksınız. Beni seviyorsunuz. Kendi kendinizle sonuçsuz bir vicdanınızla hesaplaşmaya girmişsiniz. O kadar.'' Kadının kendinden uzaklaşmaya çalıştığını görerek, giysisinin dantelli yeninden tuttuğu hızlı hızlı şunları söyledi. ''Bugün değilse bile yarın dediğime geleceksiniz. Öyleyse ne diye uzatıyorsunuz? Tatlı Sonya'm, canım. Hakkımızda yargı verilmiştir. Bunun yerine getirilmesini geciktirmenin bir yararı var mı? Kendimizi niçin aldatıyoruz?''
Sofya Petrovna adamın elinden kurtularak kapıdan içeri kaçtı. Oturma odasına döndükten sonra piyanonun kapağını kurulmuş gibi kapattı, nota sehpasına uzun uzun baktı, oraya çöktü. Ne ayakta durabiliyor, ne de bir şey düşünebiliyordu. O akşamki heyecandan, coşkudan sonra içinde bir gevşeklik, can sıkıntısıyla birlikte korkunç bir zayıflık kalmıştı. Vicdanı da bir yandan ona çok aptalca, salakça, kötü eğitilmiş kızlar gibi davrandığını, az önce bir adamla kucaklaştığını fısıldıyordu. Belinde, dirseğinde birinin dokunuşunu tuhaf bir biçimde hissetmekteydi hala. Oturma odasında kimse yoktu. Köşede mum yanıyordu. Lobyantseva, piyanonun önündeki yuvarlak taburede kıpırdamadan otururken bir şey bekliyor gibiydi. O anki güçsüzlüğünden, odanın karanlığından yararlanırcasına, usul usul karşı konulmaz, ağır bir istek egemen olmaya başladı benliğine. Bu istek her an güçlenerek, boğa yılanı gibi tüm bedenini, ruhunu sarıyordu. Önceki gibi onu artık uzaktan uzağa tehdit etmiyordu. Apaçık, bütün çıplaklığıyla karşısındaydı. Böylece yarım saat kadar kıpırdamaksızın oturdu, sonra tembel tembel doğruldu, yatak odasına yürüdü. Kocası yataktaydı. Lyubyantseva açık pencerenin önüne oturdu. Kendini isteklerinin akışına bıraktı. Kafasındaki karmaşa yok olmuştu artık. Bütün düşünce ve duyguları uyum içinde açık bir amacın çevresinde toplanmıştı. Lyubyantseva bununla boğuşmayı bir an göze aldıysa da sonra boş verircesine elini salladı. Çünkü düşmanının nedenli güçlü, amansız bir şey olduğunu biliyordu. Onunla boğuşmak için güç, dayanıklılık gerekliydi. Oysa ne doğası, ne yetişmesi, ne de yaşam tarzı ona yaslanacağı böyle bir destek vermişti. İçi içine sığmıyordu. Ahlaksız, aşağılık kadın. Nasıl biri olduğunu anla işte. Güçsüz oluşundan dolayı yaralanan kadınlık iffeti onu kendisiyle ilgili daha başka ne sövgüler ettirmedi, ne gücendirici, küçük düşürücü sözler söyletmedi. Hiçbir zaman namuslu bir kadın olmadığını, eğer o güne değin ahlaksızlık yapmışsa, buna bir neden bulunmadığı için yapmadığını, o günkü kendi kendisiyle boğuşmasınınsa, alay edilecek bir güldürüden başka bir şey olmadığını da unutmadı. ''Kendi kendimle boğuştuysam ne çıkar bundan?'' diyordu. ''Satılık kadınlar bile kendilerini satmadan önce karşı koyar gibi yaparlar. Aman ne boğuşma, süt gibi kesiliverdin hemen. Hem de bir günde.'' Düşündükçe onu evden dışarıya, İlyin'in kişiliğinin çekmediğini anladı. Onu dışarıya içindeki duygular, onu bekleyen duygular çağırıyordu. Yazlıkta gönül eğlendiren hanımefendi, senin gibiler öylesine çok ki. Sokakta biri kısık tenor sesiyle, ''Nasıl öldürdüler annesini küçük çocuğun?'' diye bir şarkı tutturmuştu. Sofya Petrovna, ''Gideceksem şimdi tam zamanıdır.'' diye düşündü. Yüreği küt küt atmaya başladı. ''Andrei!'' diye seslendi bağırırcasına. ''Dinle beni.
geziye çıkıyoruz değil mi?
Dedim ya, istiyorsan sen kendin çık.
Ama bak, benimle gelmezsen beni yitirme tehlikem var. Sanıyorum aşık oldum ben.
Kime aşık oldun?
Senin için fark eder mi?
Andrei İlyich yatağında doğruldu, bacaklarını aşağı sarkıttı. Karısının karanlıktaki görüntüsüne şaşkın şaşkın baktı.
Hayal seninkisi, dedi esniyerek.
Karısının söylediklerine inanmamıştı ama korktuğu da ortadaydı. Biraz düşündükten, karısına birkaç önemsiz soru sorduktan sonra aileyle, karı kocanın birbirini aldatmasıyla ilgili görüşlerini söyledi. Böyle 10 dakika kadar içini döktü. Ardından kafayı vurup yattı. Ancak verdiği ahlak dersinin pek bir yararı dokunmadı. Bu dünyada pek çok görüş ileri sürülür. Ancak bunların en az yarısından çoğu başı derde girmemişlerce söylenir. Vaktin hayli ilerlemesine karşın sokaklardan el ayak çekilmemişti. Sofya Petrovna yeldirmesini sırtına aldı, biraz durdu, düşündü. Gene de uyumak üzere olan kocasına şunları söyleme kararlılığını gösterdi.
Uyuyor musun? Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Sen de gel istersen.
Bu onun son umuduydu. Yanıt alamayınca evden çıktı. Rüzgarlı, serin bir hava vardı dışarıda. Ancak ne rüzgarı hissetti, ne karanlığı. Yürüdü, yürüdü. Karşı konulmaz bir güç onu kovalıyor gibiydi. Bir an duracak olsa, arkasından itebilirdi.
Ahlaksız, aşağılık kadın,
diye söylendi kurulmuş gibi. Soluk soluğa yürüyor, yüzü utançtan yanıyor, adım atışlarını hissetmiyor ama onu ileriye iten şeyin, utançtan da, mantıktan da, korkudan da baskın olduğunu gösteriyordu. Son.